Ayrım 20, İskender Pala, Bülbül'ün 40 şarkısı, sayfa 273, 621. Taif'te kırılan kalbe teselli, İsra ve Miraç, müşriklerin Miraç haberiyle çılgına dönmeleri ve Hazreti Peygamber'i imtihana tabi tutmaları, Hazreti Ebu Bekir'in tasdiki, inananların Miracı 5 vakit namaz. Umarsam bahri lütfundan inayet ya Resulallah, benim halim perişandır şefaat ya Resulallah zekayı. Eğer senin cömertliğinin denizinden birkaç damla yardım umuyorsam ey Allah'ın elçisi, beni hoş gör ki perişan halim şefaatine muhtaçtır. Nazire, Burak için. Ey Allah'ın elçisi, sakın bunu insanlara söyleme. Sana yalancı diyecekler ve alay edecekler. Sana kimse inanmaz. İnananlar da vazgeçer. Yalvarırım, onlara anlatma. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani söylüyordu bunu. Babasının vefatından sonra annesi Fatıma ile birlikte Müslüman olan, kardeşi Ali ve Cafer'den öğrendiklerinden ziyadesini Gülüm'den öğrenebilmek maksadıyla onu sık sık evine davet ederek ağırlayan Ümmü Hani. Kocası henüz Müslüman değildi ama Gülüm geldiği vakit iyi davranırdı. Mekke'deki pek çok kişi gibi. Kırılma noktası Taif'ten dönüşle başlamıştı. Bir müddet Hira mağarasında beklemiş, Zeyd'i göndererek Mekkeli birkaç kişiden dostluklarına güvenerek himayeyi talep etmişti. Önceleri gelen haberler iç açıcı değildi. Kureyş efendilerinin hiçbirisi kendi adıyla Muhammed adının birlikte anılmasını istemiyordu. Sonunda Nevfel oğullarından Mut'im bin Adi, Gülüm'e sadakat gösterip kendisini himaye edeceğini bildirdi. Oğullarını seferber ederek dediğini yaptı ve Mekke'ye girmesini sağladı. Kureyş'in azılarını saymazsak kavgadan bıkan halk bu çatışmanın şehre zarar vermeye başladığını ve Muhammed'i kendi haline bırakmak gerektiğini dillendiriyordu. Kaldı ki Müslümanların sayısı hızla artıyordu. Gülüm'e gelince o Taif'in kederini üzerinden atmaya çalışıyordu. Ve Ümmü Hani'nin evinde bir istirahat anında Allah kendisine ikramda bulundu. Miraç. Ey Ümmü Hani dedi gün doğarken yüzünde sevinç tebessümleriyle. Biliyorsun seninle bu vadide akşam namazını kıldık. Sonra Kudüs'e gittim ve orada da namaz kıldım. Şimdi ise gördüğün gibi seninle sabah namazını kıldık. Ümmü Hani duyduklarına elbette inanmadı. Allah'ın elçisi neden böyle bir şaka yapıyor ki diye düşündü. Ama hayır, o bunu ciddi söylüyordu. Söylüyor ve buna inanıyordu. Ümmü Hani Gülüm'ün ciddiyetini görünce ne yapacağını bilemedi. Başının yeniden Kureyş'le belaya gireceğinden, bunu söylediği takdirde kendisine inananların onu terk ederek dinden çıkacaklarından bahsetti. Bu sözü tekrar etmemesi için yalvarmanın işe yarayacağını düşünüyordu. Ey Allah'ın elçisi, sakın bunu insanlara söyleme. Sana yalancı diyecekler ve alay edecekler. Sana kimse inanmaz. İnananlar da vazgeçer. Yalvarırım, onlara anlatma. O anlatacağını söyledi. Bana göre de insanlar bunu bilmeliydi. İnanmak istemeyen inanmazdı. İnananlar ise sağlam iman sahibi oldukları için inanmış olurlardı. Çürük taşlar üzerine bina yapılamazdı. Dinden ayrılacak olan varsa zaten ayrılırdı. Bugüne kadar hiç kimse hiçbir vakit yalan söylemedi. Bunu herkes biliyordu ve Ümmü Hani'nin gözünün içine baka baka vallahi onları anlatacağım deyiverdi. Ümmü Hani şaşkındı. Resulullah'ı durdurmalı, anlatmasına mani olmalıydı. Dışarı çıkarken cübbesinden asılarak onu engellemek istedi. Ah, cübbe sıyrılıp elinde kalıvermesin mi? Aman Allah'ım, sevgilinin nur bedenini gördüm. Hamurunun nurdan yorulduğunu biliyordum ama bu derece ışıltılar saçtığını hiç tahmin etmezdim. Ümmü Hani gibi ben de baka kaldım. Aslında bu o gece gördüklerim içinde en az hayret verici olanıydı. Çünkü o gece bambaşka bir geceydi. Aklın durduğu, zamanın durduğu, her şeyin durduğu ve imanın başladığı. Recep ayının 27'sindeydik. Daha gün inerken bambaşka şeyler olacağını hissetmiştim. Gülüm akşam vakti Ümmü Hani'nin evine varmış, abdest namaz derken vakit ilerleyince Kabe'ye yönelmişti. Geceleri Kabe hareminde ibadet ve tavafı çok sevdiğini biliyordum ama öyle yapmadı. Sanki uykusu gelmiş gibi dosdoğru Hicre, dedesi Abdülmuttalib'in oturduğu yere vardı. Allah'ı anıyor, dualar ediyordu. Derken azıcık uzandı. Uykuyla uyanıklık arasındaydı. Bir şarkıya başladım. Ninni olsun istiyordum. Ama onun uyumadığını anladım. Dediğine göre o sırada Cebrail gelip dürtmüş. Bunu belinlemesinden de fark etmiştim. Sonra tekrar dalar gibi oldu ve bir daha belinledi. Üçüncü seferde sanki kolundan tutup kaldırılır gibi doğruldu. Bir müddet eliyle göğsünü tuttu. Sanki dalgındı. Onu daha evvel de böyle görmüştüm. Cebrail'in yanında olduğundan artık emindim. Şarkımı kesip onu izledim. Kabe'nin kapısına doğru yürüdü. Bedeni nura dönüşmeye başladı. Kapıda şekilce katıra benzeyen ama kanatlı bir binek vardı. Ona bindiğinde binek de nura dönerek kanatlarını açıp yükseldi, yükseldi, yükseldi. Kanadına yakın uçtum. İzah edemeyeceğim bir lezzetin içindeydim. Dostum İbrahim ile ateşlere ilerlediğimiz günkünden daha güzel bir şey yaşadığımı hissediyordum. Ne çare ki bu hal fazla sürmedi. Çünkü bu kanatlı binek birden hızlanıp Gülüm'ü götürüverdi. İbrahim'e yetişmek için kanat çırpmam bitmişti ama Gülüm'e yetişme ihtimalim yoktu. Arkasından kokusunu takip ederek gitmeyi denedim. O da ne? Mesafeler benim içimde dürülüyor, uzaklıklar yakın oluveriyordu. Kokunun izini Kudüs'te buldum. Evet, işte oradaydı. Gülüm'ü götüren binek Beytül Makdis'in kapısına bağlanmış öylece duruyordu. Bekledim. Boşlukta duran muallak bir kayanın üzerinde ayağının kokusu vardı. Belli ki buraya basmış ve gitmişti. Ne tarafta olduğunu merak ediyor, çevreme bakınıyordum. Yanılmıştım, göklere bakmalıymışım. Çünkü gecenin sabah evrilen saatlerinde evci alada bir nur gördüm. Gözleri kamaştıran bir nur. Yükselen, yükselen ve yükseklerde daha ziyade parlayan bir nur. Uçsuz bıçaksız bir nur. İçine girip kaybolmayı isteten bir nur. Evet, anlamıştım. Gülüm o nurun arasından, göklerden geliyordu. Bineği birden önümden geçiverdi ve ben yine yetişemedim. Üstelik mesafelerim bu defa dürülmedi. Durmadan kanat çırptım ve kan tere batmış olarak Mekke'ye gelebildim. Şehirde herkes ondan bahsediyordu. Ümmü Hani'nin korktuğu gibi tedirgin ve tereddütlüydü. Sonuçta Mekke'ye bir Miraç haberiyle çalkalanır buldum. Gördüklerimi merak ediyor, eksik parçaları arıyordum. Son Nebi'nin Sidre'deki son sınırı da geçerek sınırsızlık alemindeki zaman ve mekan ötesi son yolculuğunu öğrenmek istiyordum. Son teferruatına, son heyecanına kadar. Akıl ve kıyas aleminin sonunda ve ötesinde neler olduğunu bilmek istiyordum ve öğrendim. Çünkü bizzat Hasan-ı Basri'ye anlatmış, o da gülümün kelimeleriyle naklediyordu. Başıma vecd örtülerini çekerek ve içime büzüldükçe büzülerek dinledim. Hicr'de uyurken Cebrail geldi ve bana ayağıyla dokundu. Bunun üzerine kalktım fakat bir şey göremedim. Tekrar yattım. İkinci kez geldi ve üçüncü sefer beni kolumdan tuttu. Kalktım, yanında durdum. Beni Kabe'nin kapısına getirdi. Orada katırla eşek arasında fakat ne katır ne de eşek olan, iki yandaki kanatlarıyla hareket eden beyaz bir binek, Burak, duruyordu. Her adımı gözün görebildiği yere kadar uzanıyordu. Verilen Burak'a binip Beytül Makdis'e geldim. Onu önceki peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım. Sonra mescide gidip orada iki rekat namaz kılıp çıktım. Cebrail bir kap şarap, bir kap da süt getirdi. Ben sütü seçtim. Cebrail, yaratılışa uygun olanı seçtin dedi. Sonra bizi birinci semaya çıkardı. Gök kapısında sen kimsin diye bir ses geldi. Ben Cebrail'im dedi. Yanındaki kim? Dendi. Muhammed aleyhisselam dedi. O peygamber olarak gönderildi mi? Dendi. Cebrail, evet dedi. Gök kapısı açıldı. Atam Adem'le karşılaştım. Bana merhaba diyerek hayır dua etti. İkinci semaya çıktık. Yine orada da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Burada iki teyze oğlu İsa ve Yahya ile karşılaştım. Onlar da bana merhaba diyerek dua ettiler. Üçüncü semaya çıktık. Bu kapıda da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Orada Yusuf'u gördüm. O da dua etti. Dördüncü semaya çıktım. Aynı konuşmalar oldu. Kapı açıldı. İdris'i gördüm. O da dua etti. Beşinci semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti. Kapı açıldı. Harun'u gördüm. O da dua etti. Altıncı semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar oldu ve kapı açıldı. Musa'yı gördüm. Merhaba diyerek dua etti. Yedinci semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti ve kapı açıldı. Arkasını Beytül Mamur'a dayanmış Hazreti İbrahim'i gördüm. O da dua etti. Beytül Mamur'u gördüm. Sonra Cebrail beni Sidretül Münteha'ya götürdü. Allah günde 50 vakit namazı farz kıldı. Musa'nın yanına gelip anlattım. Rabbinden azaltmasını iste. Ümmetim buna güç yetiremez. Tecrübem var dedi. Birkaç defa Rabbimle görüşmeye devam ettim. Nihayet Rabbim 5 vakit namazı farz kıldım. Her vakit için 10 sevap vardır. Böylece 50 vakit namaz olur buyurdu. O geceyi düşündüm. Hatıralarım ta dostum İbrahim'e kadar uzandı. Nebiler tesbihinin imamesi, peygamberler sultanı Gülüm önce Kabe'ye gelmiş. Oradan Burak ile Kudüs'e vararak İsra yolculuğunu tamamlamış. Bu arada diğer nebilere imamlık edip namaz kılmış. Ardından refrefe süvarilik edip 7 kat gökleri seyran eyleyerek miracını tamamlamış. Sonra da gelip bunu Mekkelilere anlatmıştı. Nur ağacının meyvesi Sidre'den ötede o ağacın özüne ulaşmış. Oradan elvan elvan hikmetlere dönmüştü. Önceden İdris, İlyas ve İsa'nın kısmen yaşadıkları yükselişin en mükemmelini, şimdi dünya sadefinin incisi gerçekleştirmişti. Elbette Ümmü Hani'nin dediği olacak, düşmanları bir zafer kazanmış gibi sevinerek şimdi kıstırdık Muhammed'i, yavelerini savuracak, aksi ispat edilemeyecek bir iddiada bulunuyor çünkü diye alaya alacaklardı. Olsundu, ben şahitim. Kısır şirk akıllılar bin bir soru ürete dursunlar. Bir gecede öyle mi? Uykuda mı uyanık mı? Haha, Mescid-i Aksa mı dediniz? Göklere çıkmış ha, acayip değil mi? Burak ha, Burak. Madde gözüyle mi görmüş? Sidre? Nasıl yani? Niçin? Refref de ne? Neden? Neyle? Ne? Mekke'den Kudüs'e giden bir kervan en hızlı gidişle ancak bir ayda varabilirdi. Bunu Mekke'nin çocukları bilebilirdi. Bir gecede oraya gidip geldiğini söyleyen biri elbette artık el emin olamaz, kimseyi inandıramazdı. Şimdi ona istedikleri kadar eziyet edebilir, hatta aklının yerinde olmadığını bile yayabilirlerdi. Artık inansın yahut inanmasın kimse onu himaye etmeye kalkışmazdı. Bu söyledikleri için de onu yalancı çıkarabilecekleri çok konu vardı. Hemen Beytül Makdis'i görenleri bir araya topladılar. Akıllarınca onu imtihan edeceklerdi. İlk soruyu Ebu Cehil sordu. Muhammed, gerçekten iyice çıldırmaya başladın. Şaşırıyorum sana ki gece Kudüs'e gidip geldiğini söylüyorsun. O halde cevap ver bakalım. Beytül Makdis'in kaç kapısı var? Aciz akıllar Gülüm'ü neyle imtihan ediyorlardı? Zavallılar kendi zekalarına karşı gösterdikleri şüpheyi bir peygambere isnada çalışıyorlardı. Aslında o andaki şüpheleri akıllarından değildi, Allah'tan idi. Ve o bir bir saydı kapıları. Saymakla kalmadı, anlattı, tasvirler yaptı, sonra pencerelerini, sonra çevresini. Cebrail Allah'ın emri ve izniyle Beytül Makdis'i gözlerinin önüne getirmiş, onlar sordukça döndürüyor, gösteriyordu. Vallahi tarifinde isabet ettin ama belki de sen orayı biliyordun da bizi aldatıyorsun. Peki şimdi söyle bakalım, yollarda neler gördün? Bizim kervanımız neredeydi? Ne de olsa kervanımız Beytül Makdis'ten daha önemli, öyle değil mi arkadaşlar? Haha! Aralarında kervan yollarını avucunun içi gibi bilen bezirganlar, iz sürücüler, kaifler, rehberler vardı. Yollar ezberlerindeydi. Gülüm dönüş yolunda gördüklerini anlattıkça hepsinin hayretleri artıyor. Kendilerinin bildiğinden öte şeyler söylemesine şaşırıp kalıyorlardı. Sonunda onlara kervanlarına nerede rastladığını, develerinin durumunu, eşyalarını, konak yerinde bırakıp kaçan bir deveyi aramaya gittiklerini, o sırada içi su dolu kaplarından içtiğini ve ağzını yine eskisi gibi kapattığını anlattı. Tabii ki alay ettiler. Oldu olacak, kervanımızın şimdi nerede olduğunu da bildiğini iddia et bari. Kervanımız şu anda Beyza'dan, Tenim yokuşundan iniyor. Kafilenin önünde boz, siyah renkli erkek bir deve, devenin üzerinde birisi siyah, diğeri alacılı iki çuval var. Velid bin Mughire oturduğu peykeden yere düşecek gibi oldu. Tasvir kendi devesi ve üzerindeki çuvalları anlatıyordu. Sihirbaz! Gülüm her zamanki ağırbaşlı ve munis tavrıyla karşılık verdi. Yanınıza geldikleri vakit onlara sorun, kaplarındaki suyu içilmemiş bulmuşlar mı? Başa dönüldü. Deli, büyücü, Mecnun yakıştırmaları arka arkaya geldi. Başka kervanların halini anlattığı zaman da değişmedi tavırları. Değişmeyecekti elbette. Adem'den bu yana şirkin kıskacındaki hiçbir yüreğin iddiası değişmemişti. Yalnızca nefretleri artıyordu ve artacaktı da. Bu bir nasip veya nasipsizlik meselesiydi. Akılları mesafelere takılıp kalmıştı. Yesrib, Hayber, Kudüs, kervanlar ve yollar, ilahi kudreti akıl eden yoktu. Kabe'deki putlara takılıp kalınca Allah'ın mesafelere sığmayacağını idrakte zorlanıyorlardı. Ve nasipsizler doğruca nasibin büyük dostuna, Ebu Bekir'e koştular. Şimdi ne diyeceksin bakalım? Şu arkadaşın var ya, gece Kudüs'e gittiğini, orada namaz kıldığını ve sonra Mekke'ye döndüğünü söylüyor. Yazık ki hiçbirisi onun göklere yükseldiğini, arşi ve kürsiyi gördüğünü, Sidretül Münteha'da Cebrail'i gerçek suretiyle müşahede ettiğini, mutlak nuru çakışmış iki yay aralığı kadar mesafeden hissettiğini dile bile getirmiyorlardı. Oysa Gülüm onlara göklerde olup bitenleri de anlatıyordu. Gel gelelim göklerde karşılaştığı peygamberlerle neler konuştuğunu, Yusuf'un güzelliğini, Musa'nın namaz hususunda kendisinin yolundan birkaç kez döndürdüğünü, dostum İbrahim'in bulunduğu 7. kat gökte Kabe'nin tam üstündeki Beytül Mamur'u durmadan tevaf eden 70 bin meleği soran yoktu. Nasipsizlik bu demekti. Asıl dururken teferruatla alakalanmak, iman dururken akılla oyalanmak. Umuyorlardı ki Ebu Bekir bunu duyunca çıldıracak ve bu kadarına pes artık diyerek kendilerine hak verip ondan yüz çevirecek. Bunu başarabilirlerse diğer inananları geri döndürmenin kolay olacağını vehmediyorlardı. Ebu Bekir onlarla biraz konuştu. Olup biteni onların ağzından dinledi. Hepsi çok umutluydular ama aldıkları cevapla sarsıldılar. Gökten kendisine haber geldiğine dair sabah akşam onu tasdik ediyorum da, Mescid-i Aksa'ya gittiğine dair haberine mi inanmayacağım? Vallahi bunları o söylüyorsa doğrudur. Bitmedi. Gelecek kervanlardan medet umdular. Lakin onlar da Gülüm'ün tasvirlerini birebir anlatıyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar onun dediği şekilde söylüyorlardı. Anlattıkları doğrulandıkça da azgın Kureyş çıldırdı. Küfür sarhoşluğuyla isyan ve zulme daha fazla kucak açtı. Müminler ise metanetli çıkmış, ondan 7 kat gökleri, cenneti ve cehennemi, göklerin içinde görüp ettiklerini merak ediyorlar. Faiz yiyenlerin, zina edenlerin, yetim malına tamah gösterenlerin, zulme varanların, buna mukabil iyilik yapan, yardıma koşan, dosdoğru olanların hallerini soruyorlar. O da gördüklerini hikaye hikaye dillendiriyordu. En ziyade de Allah'ı görüp görmediğini merak ediyorlardı. O bir nurdur, onu nasıl görebilirim demekten öte yorum yapmıyordu Gülüm. Allah mekandan münezzehti. Kullar her neyi o zannettiklerinde zannedilen o şey ona perde oluyordu. Gülüm Cebrail'i arada vasıta olmaksızın gördüğünü anlattı. 11 yıl evvel yer ile göğün arasını kaplamış olarak gördüğünden farklıydı. Çünkü bu sefer onu vasıtasız görmüş, asli suretini müşahede etmişti. İsra yolculuğu ve miracı müminlere ihlas ve bereketi getirdiğini anlamıştım. Bunun adı namazdı. Allah onu Gülüm'e Sidre'den dönerken ümmetine bir hediye olarak vermiş ve buna Musa peygamber vesile olmuştu. İşte anlatıyordu. Dönüşte Musa'nın yanından geçerken bana kaç vakit namazla emrolunduğumu sordu. Günde 50 vakit cevabını verdim. Sonra bana bu kadar namazın ağır olduğunu, ümmetimin zayıf bulunduğunu, bu sebeple geri dönüp Rabbimden bunu hafifletmesini istememi söyledi. Ben de geri dönüp Rabbimden bunu hafifletmesini istedim. Rabbim de 10 vakit azalttı. Musa'nın yanından tekrar geçerken aynı şeyi tekrar tavsiye etti. Rabbim bu sefer 10 vakit daha azalttı. Böylece günde 5 vakit namaza ininceye kadar bu geliş ve gidişler devam etti. Sonra tekrar Musa'nın yanına döndüğümde yine önceki gibi bunun da ağır ağır olduğunu söyledi. Fakat ben mahcup olacak kadar gidip geldiğimi, artık tekrar gitmeyeceğimi söyledim. İşte bu sebeple kim 5 vakit namazını ihlasla ve Allah'ın ihsanına güvenerek kılarsa ona 50 vakit namaz sevabı verilecektir. Gülüm'ün hakiki dostları ve arkadaşları namazdan çok hoşlandılar. Günlerce birbirlerine namazı anlattılar ve 5 vakit girdikçe namaza koştular. Hala da öyledir. Hakiki dostlar namazla mutlu olurlar. Bana gelince ben Kureyş'in sağır kulaklarına Miracı anlatan bir şarkı söyledim. Ey inkar eden Miracı, ey nasipsiz adam! Gülüm'ün bir gece göklere gittiğine inanırdın. Eğer her gece göklerden ona Cebrail'in geldiğine inansaydın. Bir baksana güneşe, aya ve gezegenlere. Göklerde hızla her gün dönüp duranlara. Onlar yürüyorsa akıl almaz bir hızla ve sen durduğunu sanıyorsan, neden başka bir varlık da gitmesin mesafeler ötesine? Gözün görebildiği en uzak noktaya basmasın Burak, neden? Allah'ın kudreti dahilindeyken her şey. Neden 7 kat gökte seyran etmesin bir sevgili? Neden gitmesin melekut alemine? Maddi unsurlardan sıyrılınca bir ruh, tam şuur halinde, fakat ruhun hakimiyeti altında. Siz asıl ona şaşın ki, seven sevgiliye kavuşmuşken neden gelsin geri? Miraç, seven ile sevilenin uslatıydı. Taif'te kalbi kırılan Cana, Canan'ın lütuf ve ihsanıydı. Ama anlamadığım oydu ki bir aşık maşuka varınca neden geri dönsündü? Sevgilinin kapısına erişince geri dönmek aşıklığı zedelemez miydi? Gaye sevgiliye varmak ise uslattan sonra hasreti kim isterdi? Ama Gülüm istemişti. Bütün salih kardeşlerini, Cebrail'i kendi hamuru olan Nur'u, kısaca öz vatanı bırakıp yeniden gurbete gelmişti. Düşündüm ve onun bütün insanlardan ve diğer nebilerden neden daha üstün olduğunu anladım. O garipler garibi, arkadaşları için sevgiliden ayrılmıştı. O inananlarını ateşten korumak için kendini yeniden Kureyş ateşlerinin içine atmıştı. O vahyi tamamlamak, sözü mühürlemek üzere ulvi alemden süfli aleme tenezzül buyurmuş, ümmeti için yapabileceği en büyük fedakarlığı yapmıştı. Üstelik paha biçilmez bir hediye getirerek. Öyle bir hediye ki, hakiki sevgilinin aşkıyla bütün arkadaşlarına tek tek yanma fırsatı tanıyor, o aşkın alınlarında nur olarak parlamasına zemin hazırlıyor, günde 5 kez sevgiliyle buluşma imkanı tanıyordu. Hangi yüce sevgili günde 5 kez aşığına buluşma vaat eder ki? Namaz alınlarda bir nur olacaktı, besbelliydi, ama o gün ben asıl nuru Ebu Bekir'in alnında gördüm. Çünkü ona artık herkes sıddık diyordu, sorgusuz sualsiz Miracı doğruladı diye. 20. ayrımın sonu, sayfa 286.